Balkanlara yolculuk. Dinleyenlerimiz, saatlerimiz 16.05'i gösteriyor başkent Ankara'da. Balkanlara yolculuğumuzun 40. turundayız. Biz Kadriye Şenel hazırlıyor programı. Sefa Aktan da çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Sevgili dinleyenlerimiz, bizi 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından dinleyebilirsiniz. Arayabilirsiniz daha doğrusu. Ha, dinleyeceğiniz yerler de var tabii ki. Onları da size anımsatacağım. E-posta adresimiz ise balkanlarayolculuk@trt.net.tr ve WhatsApp'ta da 0090 505 756 0150 telefon numaramız. Eğer mesaj atmak isterseniz orada da varız. www.turkieninsesiradyosu.com adresinde de canlı yayındayız ve eğer TRT Dinle mobil uygulamanız varsa yine biz orada olacağız. Türkiye 85 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanını ve Cumhuriyet'in kurucusunu kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılının 10 Kasım günü büyük önderini kaybetmenin acısını yürekten yaşayan bir milleti arkasında bırakarak ebediyete intikal etti. O, özgürlüğünü, bağımsızlığını ve ülkesini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir milletin umudu, kurtarıcısı oldu. Savaşlardan yorgun ve yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden yeni bir devlet kurdu. Ülkenin dört bir yanını işgal eden güçlere karşı bütün yokluklara, bütün olumsuzluklara rağmen mücadele verdi. Bir milletin yeniden inançla ve kararlılıkla harekete geçmesini sağladı. Kurtuluş Savaşımızın hem askeri hem de siyasi lideriydi o. Toprakları işgal edilmek istenen bir ülkenin, geleceği yok edilmek istenen bir milletin umut kaynağı oldu. Bütün dünyaya önder millet bütünleşmesinin yarattığı olağanüstü sonucu gösterdi. Yedi düvele karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin önderi yine oydu. Cehalete, köhneleşmiş yapılara karşı savaş başladı bu sefer de. Çağdaş değerlerin köklenmesi için sosyal, ekonomik, kültürel ilerleme için önemli adımlar atılmasını sağladı. Milleti için yine milletiyle birlikte hareket etti. Aramızdan ayrıldığında ardında uluslararası arenada sözü geçen onurlu bir devlet, yaptığı inkılaplarla çağdaşlaşma yolunda büyük ilerleme kaydetmiş bir millet bıraktı. Ölümünün 85. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, saygı ve sonsuz sevgiyle, özlemle anıyoruz. Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti onun ilkelerine bağlı kalarak ilelebet bağımsız yaşayacak. Bugünkü programımızda Atatürk ve Balkan coğrafyasını ele alacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutladığımız şu günlerde ülkemizde pek çok etkinlik düzenleniyor. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından Atatürk ve Balkan Uluslararası Sempozyumu İzmir'de düzenlendi. Atatürk ve Balkanlar Uluslararası Sempozyumu İzmir'de düzenlendi ve sempozyumun hedefi, sempozyumu da hangi ülkelerin bilim insanlarının katılmış olduğu sempozyuma ve sunulan bildirilere elbette konuşacağız. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nadim Macit bizimle birlikte olacak. Merhaba.
Merhaba Yasemin Hanım.
Hoş geldiniz Sayın Macit. Evet,
sağ olun, teşekkür
hocam,
ediyorum.
Hocam evet, çok kıymet verdiğimiz bir güne doğru adım adım ilerliyoruz. Zaten bu topraklarda yaşayıp da bir gün olsun aklımızdan geçirmediğimiz ya da nefes alırken bir kez olsun onu düşünmediğimiz ne günümüz ne zamanımız var. Hani ne bir gün, iki gün, yani bizim için onun sonsuzluğuyla birlikte yaşamış olduğumuz hayata da sirayet etmiş durumda. Şimdi her şeyden önce siz böylesi bir sempozyumu İzmir'de düzenlediniz ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü düzenledi bunu. Atatürk ve Balkanlar Uluslararası Sempozyumu. Bu evet. Sempozyumu hedefi neydi? İsterseniz oradan başlayalım.
Şimdi böyle bir sempozyumu düzenlememizin sebebi Atatürk Balkanlar dediğimizde Atatürk ile Balkanlar arasında çok sıkı bir ilişkinin olduğunu biliyoruz.
Evet.
İşte çocukluğu efendim zaten Selanik doğumlu biliyorsunuz.
Evet.
Öğrenciliği Balkanlar'da geçiyor. Selanik'te geçiyor. Daha sonra kırılma döneminde çok zor zamanlarda dağılma süreçlerinde Atatürk'ün Balkanlardaki mücadelesi söz konusu. Osmanlı Devleti zaten ağırlıklı olarak bir Balkan devletiydi. Çöküşüyle birlikte yeniden dirilişi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Balkanlardan Anadolu'ya yönelişin ve Anadolu'daki yeniden dirilişin banisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş ve bizlere de miras olarak bırakmıştır. Dolayısıyla Atatürk hem sosyolojik olarak hem tarihsel olarak Balkanlarla iç içe geçmiş bir şahsiyettir. Hı hı. Bu şahsiyetin de çağımızın ufkuna uygun olarak modern bir devlet kurma sürecini başarmış ve Türk milletine armağan etmiştir. Dolayısıyla o coğrafya bizim gönül coğrafyamızdır. Hı hı. 500 yıllık tarihsel kimliğimizi yansıtan ve koruyan bir coğrafyadır.
Evet.
Dolayısıyla bir yönüyle tarihsel kimliği açısından Balkanlar önemli.
Evet.
İkincisi Türk milletinin ve kültürel kimliği açısından Balkanlar önemli. Üçüncüsü jeopolitik açıdan önemli çünkü Balkan Yarımadası hem karadan hem denizden dünyaya açılan ve merkezi güçlerin rekabet alanı olması nedeniyle önemli. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki soydaşlarımızla, dünya tasavvurunu paylaştığımız insanlarla birlikte yeni bir dünya kurulurken 21. yüzyılın başında o coğrafyayı anlamamız, o coğrafyayla olan ilişkilerimizi geliştirmemiz önemli olduğundan dolayı bunu akademik çerçevede değerlendirmeyi uygun bulduk.
Peki Sayın Macit, acaba sempozyumu hangi ülkelerden bilim adamlarının katıldığını da bize aktarabilir misiniz?
Tabii ki katılım sağlayan ülkeler Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye. Hemen hemen Balkanlarda yer alan tüm ülkelerden katılımcılar bu akademik platforma katılmış, tebliğler sunmuşlardır.
Sunulan
ayrıca Kuzey Makedonya'dan Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kosova'dan Priştina Üniversitesi ve Trizen Üniversitesi, Romanya'dan Babes Bolyai Nabucco Üniversitesi, Türkoloji ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü, Özbekistan Tarih Enstitüsü, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Rumeli Araştırmaları Merkezi akademik destek vermişlerdir.
Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Macit. Bu tür aktivitelerin, Atatürk'le ilgili olan aktivitelerin devam ediyor olmasından haberdar olursak sizi her zaman yayınımıza bekliyoruz. Ege Üniversitesi
Tabii ki, her zaman bunu paylaşmaktan gurur duyarız.
Teşekkür ederiz katkılarınız için.
Sizin de bizim bu sempozyuma ilgi göstermenizden dolayı teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
Teşekkürler. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nadim Macit ile birlikteydik. Sevgili dinleyenlerimiz, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Atatürk ve Balkanlar Uluslararası Sempozyumunda sunulan bildirilerden biri, Ataşe Militer Mustafa Kemal ve Bulgaristan'daki Türk soydaşlarımız başlıklıydı. Mustafa Kemal Paşa'nın Sofya'da askeri ataşe olduğu dönemde Bulgaristan'daki Türklerle temasları ve Bulgaristan'daki Türk nüfusun milli kimliği için yaptığı çalışmalardan söz edeceğiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Profesör Doktor Esra Sarıkoyuncu bizimle birlikte olacak. Sarıkoyuncu, değerli soyadınız da var. Esra Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam. Her şeyden önce evet, sizin de katkınız olduğunu öğrenmiş olmak bizi son derece mutlu etti. Ve bir taraftan da Ataşe Militer Mustafa Kemal ve Bulgaristan'daki Türk soydaşlarımız başlıklı sunumu bize biraz özetleyebilir misiniz?
Büyük özetle Osmanlı Türklerinin Rumeli'ye geçişinden sonra fethedilen ilk ülkelerden biri Bulgaristan olmuş.
Evet.
Ve Balkanlarda en fazla Türk nüfusunun iskan edildiği bölgelerinde başında yine Bulgaristan yer almış. İskan politikaları sonucunda 16. yüzyıldan 19. yüzyılın başlarına kadar Bulgaristan'daki Türk nüfusu çoğunluğu oluşturuyor. 1876 tarihinde gelindiğinde ise Türk ve Bulgar nüfus oranlarının yaklaşık olarak aynı olduğu görülüyor. Ancak 93 Harbi dediğimiz 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra ise durum sürekli olarak Türklerin aleyhine gelişmiştir. Ve Türk nüfusu bu 93 Harbi ile çoğalan, Balkan Savaşları ile daha da kitleselleşen Türk göçleri nedeniyle azalmıştır. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bulgaristan Devleti'nin resmi istatistik kurumu 1911 yılında verilerini açıklamış ve buna göre Bulgaristan'daki Türk nüfusu %21'e düşmüş ve azınlık kuruluma gerilemiştir. Bu oran Balkan Savaşları sonrasında ise %20'nin dahi altına düşmüştür. İstanbul Anlaşması tabii ki bu dönemde yapılıyor. Ama onun koşullarına ne yazık ki Bulgar hükümeti uymamış ve Türklere karşı baskı, zulüm uygulandığı böyle bir dönemde zaten Sofya'da görevli bulunan Sofya elçisi Ali Fethi Okyar ve askeri ateşi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal Atatürk, Balkan Savaşları'ndan sonra kaybedilen bu topraklarda yaşayan, milyonlarca başsız kalan Türk'ün ölümden, yok olmaktan kurtarılması için çalışmışlardır.
Evet.
Öncelikle, buyurun lütfen.
Vaktimiz çok fazla olmadığı için Esra Hocam, şu konuyu biraz daha bize açabilir misiniz acaba? Mustafa Kemal Paşa'nın Sofya'da askeri ataşe olduğu dönemde, böyle bir dönemde Bulgaristan'daki Türklerle olan temasları nelerdi ve Bulgaristan'daki Türk nüfusun milli kimliğini koruyabilmesi için neler yaptı?
Mustafa Kemal, Yarbay Mustafa Kemal 15 ay kadar Sofya'da kalıyor. İlk önce bu İstanbul Anlaşması yapılmış olmasına rağmen hükümlerine uyulmadığı için hükümette bulunan Radaslıoğlu'nu ziyaret ederek Türklere yapılan haksız uygulamalarla ilgili şikayetlerde bulunuyorlar. Sert bir nota veriyorlar. Bu da aslında hani abanın altından sopa göstererek İstanbul'daki Bulgarlara da silleme yapılacağı ima edilerek oradaki Türklerin yaşamları bir nebze olsun kolaylaştırılıyor. Diğer taraftan tabii 1914 yılında Bulgaristan'da nispi seçimler yapılacak ve Mustafa Kemal de Türkleri en yakın yaklaşımı sergileyen Radaslıoğlu'nun Liberal Partisi'ni desteklenmesini sağlayarak Bulgar Milli Meclisi'ne mümkün olduğu kadar çok milletvekili sokmak için çaba harcamıştır. Türk gücünün parçalanmaması, Türklerin tek parti içerisinde toparlanması ve böyle ancak siyasi haklar elde edebileceklerine inanıyordu. Ve de aynı zamanda bunun içinde Bu çalışmaları sonucunda 17 tane Türk milletvekilinin aynı partiden meclise girmesi sağlanmıştır. Bunun dışında ne diyelim, Filipe, Plevne, Varna, Turnova, Dabrova, Şumlu, Kızanlık, Köstengili, Plevne, Nibolu, Hidin gibi Türk nüfusunun fazla olduğu şehirlerde ziyaretler düzenlemiştir. Buradaki Türklerin morallerini kuvvetlendirmiştir. Onların anavatana bağlılıklarını arttırmaya çalışmıştır. Ayrıca bu seçilen 17 tane milletvekiliyle özellikle Şakir Zümre ve Kavalalı İsmail Hakkı Beylerle çok sıkı temasta bulunmuştur. Ve böylelikle bu illerde yaşayan Türklerin sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak, bir takım sorunlarını çözecek, hükümetle de iletişim halinde olarak çözümler bulmuşlardır. Diğer bir yaptığı iş de bu dönemde Bulgaristan'da yayınlanan gazetelerde etkin olmasıdır. İşte bunlar Doğru Yol, Malumat, Balkan, Ahali, Rumeli, Akşam Haberleri, Türk Sedası, Eyyam. Bu gazetelerde özellikle de Ethem Ruhi tarafından çıkarılan Balkan ve Türk Sedası gazetelerde Mustafa Kemal'in etkisi olduğu biliniyor. Milli bilincin kuvvetlendirilmesi açısından. Ve özellikle de Balkan ve Türk Sedası gazeteleri Mustafa Kemal'in kontrolü altında çıkarılıyor. Genel olarak faaliyetlerini böyle özetleyebiliriz.
Çok teşekkür ederiz Esra Hocam katkılarınızdan dolayı.
Rica ederim.
Kolaylıklar diliyoruz size, akademik hayatınızda da başarılar.
Çok teşekkürler, iyi günler dilerim.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esra Sarıkoyuncu Değerli ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. We'll be right back. Ah Selanik, seni bir daha Türk olarak görecek miyim? Dedi. Baktım ağlıyordu. Teselli etmeye çalıştım. Ben Mustafa Kemal'in bütün müşterek hayatımız boyunca bu derece üzüntülü olduğunu görmedim diyebilirim. Yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk adlı eserinde 1912 yılında Selanik'in kaybedilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın dilinden dökülen sözleri böyle aktarıyor. Selanik, yaklaşık 500 yıl hakimiyetimiz altında kalan Osmanlı'nın önemli şehirlerinden biri ve hepimizin bildiği gibi Atatürk'ün doğduğu, çocukluğunun önemli bölümünü geçirdiği şehir. İlk öğrenimine burada başladı. Askerlik hayatına ilk adımını Selanik askeri rüştesine girerek bu kentte attı. Seçkin bir ordu mensubu olarak Selanik'te yıllarca görev yaptı. Dolayısıyla bu kentin onun yaşamında önemli bir yeri oldu. Atatürk'ün ailesi, anne ve baba tarafının soyu, tarihçi Vasilis Dimitriadis'in konuyla ilgili çalışmaları, bir evin hikayesi, Selanik'teki Mustafa Kemal Atatürk'ün evi ve ailesi hakkında Türkçe ve Yunanca belgeler isimli eseri ve bu eserin Profesör Doktor Levent Kayapınar'ın çabalarıyla 2013 yılında Türkiye'de yayımlanması. Kitaptaki belgeler, Atatürk'ün Kemal ismini nereden aldığı, okuldaki öğretmenin tarafından verildiğini biliyoruz ama nasıl oldu? Bunların tümünü konuşacağız biz. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ayşe Kayapınar hocamız bizimle birlikte elbette. Hoş geldiniz Ayşe hocam. Ve evet az evvel de söylediğim gibi Levent hocamız Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Levent Kayapınar. Hoş geldiniz Levent hocam.
Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
Evet bu ne kadar güzel bir kitap ismi, bir evin hikayesi. Selanik'teki Mustafa Kemal Atatürk'ün evi ve ailesi hakkında Türkçe ve Yunanca belgeler. Nasıl derin bir araştırmanın ürünüdür her şeyden önce Levent Hocam?
Yani, tabii her şeyden önce bu araştırmayı yapan Vasilis Dimitriadis'i evet. Burada saygıyla anmak isterim.
Minnetle,
kendisi.
Çok teşekkür ederiz.
Uzun yıllar Selanik'te bugün Makedonya Arşivi diye adlandırılan bir Osmanlı arşivi var. Biliyorsunuz 1912 yılında Selanik teslim olmak zorunda kaldı ani bir şekilde ve buradaki arşiv taşınamadı. Dolayısıyla Selanik'le ilgili Osmanlı dönemi arşivlerinin tamamı şu anda Selanik'te bir arşivde korunuyor. Vasilis Dimitriadis bu arşivin yaklaşık 24 yıl müdürlüğünü yaptı ve buradaki belgeleri baştan sona araştırdı. Bu kitap bu araştırmanın bir sonucu olarak çıktı. Tabii biz bu araştırma sayesinde belki Atatürk'le ilgili Türkiye'de yüzlerce inkılap tarihi enstitüleri var. Türkiye Cumhuriyeti tarihi anabilim dalları var. Fakat onun çocukluğuna ait ilk kayıtları ailesiyle doğduğu evle ilgili ilk kayıtları biz bu kitaptan öğrendik. Çok yani Vasilis Dimitriadis. Bazı anılarda Atatürk'ün bazı beyanlarında bunlarla ilgili bilgiler vardı ama elimizde belge yoktu. Dolayısıyla bu anlatılan anılarla bu belgeler örtüştü ve biz bunlardan hiçbir şüphemiz kalmadı şu anda.
Evet. O zaman Levent Hocam Selanik'in Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatındaki şöyle yerini öncelikle belirleyelim mi dinleyicilerimiz için?
Şüphesiz öyle. Şunu söyleyelim ki Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük ölçüde şekillendiren mekan Selanik şehri olmuştur. Yani bazen olur hepimiz yani üniversiteye gideriz, üniversitede şekilleniriz. Doğru. Orada öğrendiklerimiz bizi çok çok etkiler. Pek çoğumuzun hayatında da böyle olmuştur. Ama Mustafa Kemal daha sonra uygulayacağı değerleri büyük ölçüde Selanik şehrinde rüştiyeyi tamamlayıncaya kadar almış. Bu görüşlerini daha sonra aldığı eğitim bilgilerle takviye etmiştir. Mesela bir örnek vermek istersek biz Mustafa Kemal Fransızca eğitimini rüştiyede başlıyor. Ama bunu zaten yetiştiği çevrede Fransızca bir lingua franca olarak bir ticaret dili ortak ticaret dili olarak kullanılıyor ve bunun önemini fark ediyor. Ve kendisi mesela Fransızca rüştiyede başlıyor. Makedonya'da İdadiye gittiği zaman ve İstanbul'da Harbiye'ye gittiği zaman bu Fransızcasını, bunun önemini bilerek geliştirmeye çalışıyor.
Evet, evet.
Mesela biz şunu da görüyoruz. Mesela Atatürk'ün Harbiye'deki ders notlarına baktığımız zaman Fransızcası Galatasaray, şimdiki Galatasaray Lisesi dediğimiz Sultaniye'den mezun olanlar ya da Fransız Lisesi'nden gelenler kadar iyi değil. Fakat onlarınkine yakın bir Fransızcası var. Çünkü kendisini ayrıca özel dersler alarak ve daha sonra da bulduğu her fırsatta Fransızcasını geliştirmek için uğraşmış. Ama bunun önemini Selanik'te anlamış. Aynı şey diğer değerler için de söz konusu. Yani aile içinde annesi babası mesela. Annesi eski geleneği, babası yeni geleneği temsil ederken o mesela...
Diye okullardan başlayalım mesela?
Tabii başlayabiliriz.
Eski gelenek, anne baba deyince ilk aklıma o
tabii
geldi.
Zübeyde Hanım bir kere en az bir 200 bu yine Vasilis Dimitriadis'in sunduğu belgelerde bugün mahkeme kayıtları dediğimiz şeriye sicillerinde en az 200 yıldan beri Selanik'te yaşayan bir Müslüman Türk aileden geliyor. Yani bunu yine şeriye sicillerinde soy şeceresini görüyoruz. Zübeyde Hanım'ın büyük dedesinin İbrahim, dedesinin Feyzullah olduğunu, babasının özür diliyorum Feyzullah olduğunu ve onun kızı olduğuna dair kayıtlarımız elimizde yer alıyor.
Peki Ali Rıza Bey?
Ali Rıza Bey'in de dört nesil geriye gidebiliyoruz. Yani şöyle bulabiliyoruz. Selanikli bir aileden geliyor kendisi de. Ali Rıza Efendi de şöyle, yani Ali Rıza babası Ahmet, büyük babası da Mustafa. Bundan dolayı mesela Mustafa Kemal'den önce doğan fakat yaşamayan bir erkek kardeşine Ahmet ismi verilmiş. Fakat yaşamamış. Mustafa büyük Kemal'e dedenin de ismi de Mustafa Mustafa
Kemal'e
olarak
gelelim
verilmiş.
Oradan hazır isime gelmişken.
Yani bu okul sürecinden yine Mustafa Kemal biliyorsunuz aslında ilk eğitimde yani ilk okul diye adlandırırsak yani bunu Zübeyde Hanım aslında dini bir okula gitmek istiyor.
Mahalle mektebi.
Fakat kendisi babası ise daha çok daha modern eğitim veren bir okula gitmesini istiyor. Orta yolda şöyle bulunuyor. Prosedür olarak dini okula gidiyormuş gibi dualarla ve beyaz kıyafetlerle başlıyor. Fakat modern okula geçiyor yani bu şekilde. Buradaki aldığı eğitim, modern eğitimde aldığı eğitim, dersler onun Rüşdiye'ye kabul edilmesini sağlıyor. Biliyorsunuz babası vefat ettikten sonra bir ara eğitimine ara vermek zorunda kalıyor ve dayısının bulunduğu Langaza bölgesine gidiyor. Daha sonra okula dönüyor. Aile ekonomik olarak zayıflamış, özel okula gidecek bir ücretleri yok, ödeyebilecek güçleri yok, maddi güçleri yok. Bundan dolayı yani gidebileceği en modern bir eğitim istiyor.
Rüşdiye.
Yani bu dönemde işte şeylerde İstanbul'da Harbiye'ye öğrenci yetiştirecek okullar açılması düşünüyor. Selanik'te böyle bir okul açılıyor. Ve Mustafa Kemal buranın sınavına giriyor ve 3. sınıftan başlama hakkı kazanıyor. Daha önce aldığı bu modern okullarda kazanıyor. İşte burada Mustafa Sabri diye bir matematik öğretmeni. Yani Mustafa Kemal'in zekasını, onun da ismi Mustafa. Yani bir farklılık olsun isteniyor.
Sen Mustafa.
Evet yani bu şekilde mükemmel kişi anlamında Kemal ismi veriliyor. Yani bunu da söylüyor. Ayrıca şeyi de söylerler yani. Namık Kemal'de bile bu dönemde tanıştığı ve yani tanıştığı derken eserlerini okuduğu ve ondan çok etkilendiği için de yani bu ismi aldığına dair bir görüşte vardır.
Peki bu hani yeniliğin ve bir taraftan işte gelenekselliğin temsil edildiği bu evde, burası nasıl bir evdi ve o evin hikayesini bize anlatabilir misiniz, günümüze kalan kadar gelen hikayesini?
Tabii. Yine Vasilis Dimitriadis bir tartışmayı bu kitabıyla yine bitirdi, onu söyleyeyim.
Öyle
bugün Selanik'te Türk Konsolosluğu ve Atatürk Evi olarak kullanılan bina gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev. Bu ev yani bu evi inşa edenler Ali Rıza Efendi değil, daha önceden inşa edilmiş. Fakat Ali Rıza Efendi bu evi 1877 yılında, Atatürk doğmadan önce satın alıyor. Yani 72 hisse olarak tapuya kaydedilmiş. 52 hissesini Ali Rıza Efendi, 20 hissesini de Zübeyde Hanım üstüne geçirmiş.
Tamam.
Yani
çok
burada
güzel.
Ve daha sonra Mustafa Kemal bu evde 1881 yılında doğmuş.
Doğru, evet.
Yani bunu söyleyelim. Gerçekten kayıtlar var. Evet. Vasilis Dimitriadis Osmanlı kayıtlarından bize bunu kanıtladı. Dolayısıyla hiçbir şüphemiz yok. Daha önce tartışmalar olmuştu bu konuda. Çeşitli görüşler olmuştu. Yani bu ev olup olmadığı şeklinde. Mesela 1912 yılında biliyorsunuz Selanik elden çıktığı zaman Zübeyde Hanım bu evden ayrılıyor. Yani diyor ve bu ev Türkiye'den giden mübadillere veriliyor. İşte bu mübadiller için de kayıtlar tutuluyor. Yunanca kayıtlarda da yine Zübeyde Hanım'ın üstüne bu ev tescil ediliyor.
Tamamı
daha önceki eski malikinin, sahibinin Zübeyde Hanım olduğu yani kaydediliyor.
Peki mübadiller ne kadar kalıyorlar o evde?
Bu mübadiller şöyle, Balkan Paktı imzalandığı zaman 1933'te Hitler iktidara geldikten sonra bu tehlikeye karşı Balkan ülkeleri birleşerek bir yani pakt oluşturmak istiyorlar. İşte bu bağlamda Yunanistan'la ilişkiler gelişiyor ve bu evin Yunanistan hükümeti Türkiye tarafından alınmasına ve bugünkü haline getirilmesine müsaade ediyor.
Tamam.
1933 yılından sonra yani burası alınarak bugünkü haline
zaten
getiriyor.
Zaten Zübeyde Hanım ondan sonra İzmir'e mi geliyor?
Zübeyde Hanım 1912 yılından sonra ayrıldıktan sonra bir daha Atatürk gibi biraz önce programınıza başlarken doğduğu, büyüdüğü Selanik'i bir daha göremiyorlar. Dönemiyorlar da.
Evet.
Her zaman bir vatan hasreti, doğdukları bir toprağın hasretiyle yaşıyorlar ve bir daha görmek nasip olmuyor maalesef. Fakat bu Selanik'te yaşadıkları olaylar Mustafa Kemal'in kişiliğine çok büyük ölçüde yansıyor. Her şeyden önce bu şehrin bir kere kozmopolit bir yapısı var. Yani çok ve çok uluslu yapılanmaların da burada. Kendisini hem anne tarafını Ali Rıza Efendi hem Zübeyde Hanım'ı bir evladı Fatihan olarak görüyor. Fakat evladı Fatihan olmasının, hatta bir anılarında onu da söylüyor, eğer doğuştan gelen bir ayrıcalığım varsa yani Türk olarak doğmaktır diyor.
Canım,
yani bunu da söylüyor.
Fakat
bu özelliğinin mevcut sistem içinde kendisine bir avantaj getirmediğini görüyor. Yani mesela ticarette yabancıların yani imtiyazlarla Türkiye o dönemde Osmanlı tebaası olan kişilerin yabancı vatandaşlık alarak da nasıl vergi muafiyetleri kazandığını, kapitülasyonlardan istifade ederek Müslümanların mallarını, mülklerini ele geçirdiğini, satın aldığını, zenginleştiklerini görüyor. Mesela Lozan Antlaşmalarında bunu da çok ısrar ediyor. Buradan getirdi. Çünkü bizzat görüyor, yaşıyor.
Evet.
Bu olayın nasıl zarar verdiğini. Asıl milletin özü olan unsurlar, Osmanlı'da asıl unsuru olan Türklere nasıl zarar verdiğini görüyor. Onun için bu konuda çok hassas davranıyor. Bunu söyleyelim. Mesela diğer bir özelliklerinden biri mesela Atatürk'ün Selanik'te gördüğümüz yani aldığı özelliklerden bir tanesi mesela yabancı müdahaleyi hiçbir şekilde benimsemiyor. Yani buna karşı geliyor.
Tabii.
Ki bu bir Selanik vakası dediğimiz bir vaka vardır. dedesi Ahmet'in de katıldığı bir olaydır. Yani yabancı Selanik'teki yabancı müdahalesine karşı hiçbir zaman kabul etmiyor. Yani bunun kabul edilemez diyor. Evet. Yani bu bunu da Selanik'ten edindiği bir özellik.
İyi ki değil mi? Burada iyi ki yani evet. o özellik sayesinde gelişti. Biz bugünlere geldik.
Diğeri de mesela şudur. Yani şöyle şeydirler. Batı'nın teknik üstünlüğüyle yani nasıl emperyalizmi uyguladığını görür. Onun için Atatürk'ün düşüncesinde yani son kitapta Şükrü Hanioğlu Princeton Üniversitesi'nden yani çok güzel bir Atatürk kitabı yayınladı. Çok hacimli bir kitap. Çok yıllara yayılmış bir çalışma. Yani orada vurguladığı gibi bu Batı ile olan ilişkilere aşk ve nefret gibidir Atatürk'ün. Yani onu güçlü kılan, hakim kılan teknolojisini biliyor. Yani sistemini biliyor. Fakat onun nasıl acımasız olup, emperyalist olup insanları sömürebildiğini de görüyor. Mesela bu konuda da çok hassas Atatürk. Ve tam bağımsızlık kavramını büyük ölçüde yani bunun nasıl olabileceği ama güçlü olabilmenin de teknolojiye bilme yattığını,
olabileceğini de biliyor.
Nasıl olabileceğini de biliyor.
İşte bu Selanik'in kozmopolit olmasının çok etkisi var aslında değil mi?
Çok fazla. Bunun var. Mesela burada da mesela Fransızcasını geliştiriyor. Biraz önce bahsettim. Yine Harbiye'de ikinci dil olarak Almanca alıyor kendisi ve Batı'yı takip ediyor. Batı'yı takip edince de onların gücünün kaynağının nereden geldiğini araştırıyor. Ve Selanik'teki çoklu yapının yani çoklu yapının mesela Osmanlı'yı güçlü değil zayıflaştırdığını ve emperyalistlerin bunları nasıl kullandığını görüyor. Yani Osmanlı Devleti'ni parçalamak için Makedonya'yı nasıl parçaladığını görüyor. Yani bunları kullanarak. Özellikle 93 Harbi sonrası zayıflayan Osmanlı Devleti'ne yabancı güçlerin nasıl müdahale edebildiğini görüyor ve bunun için de şöyle diyelim yani millet tek bir ulusa dayanan millet kavramını geliştiriyor.
Tabii. Levent Hocam Atatürk'ün askerlik hayatında Selanik'ten bahsedelim diyeceğim ama Ayşe Hocam bu döneme ait anekdotlar var mı? Hani Levent Hocam'ın anlattığı yere kadar olan bölümden var mı?
Evet çok enteresan şeyler var. Tabii ki bunları onun hayat hikayesini yazan kişilerden de okuyoruz. Daha sonra kendisinin, Magbuğa Hanım'ın hatırladıklarından da var. Tabii babasının bu eğitim konusunda yani okuma isteği konusunda çok büyük rolü var. Yani muhtemelen o özelliğini ondan almış yani şeyde. Genel olarak ilk çocukluk dönemi suskun, içine kapanık bir çocuk olarak değerlendiriliyor ama şöyle bir özelliği var, hareketi seven bir çocuk. Çünkü çabuk sıkılıyor bütün şeylerden. Tabii bütün bu söylenenler çerçevesinde şüphesiz Selanik çok önemli onun hayatında. Ama Manastır da önemli, Sofya da önemli. Daha önce de bahsettik. Bu üç şehir aslında onun hem çocukluğunun hem gençliğin geçtiği yerler ve onun yani daha sonraki Mustafa Kemal'i de şekillendiren şehirler olduğunu söylememiz lazım. Öncelikle bu babası Ali Rıza Efendi'nin vefatından sonra annesinin kardeşinin yanına gitmesi, Kahya olarak Langaza'ya yakın bir köyde çalışıyor. Onun yanına gitmesi tabii onun için eğitiminin kesilmesi, kesintiye uğraması anlamına geliyor. Fakat orada da sağlığı açısından iyi olduğu, oradaki geçirdiği zamanın etkili olduğu söyleniyor.
Gelişimi açısından.
Çünkü dayısı ona bahçeyle ilgili işler veriyor. Yardımcı kılıyor. Vesaire doğayla iç içe. Hatta doğa sevgisinin, yeşillik sevgisinin de bu köy ortamında şekillendiğini söylüyorlar daha sonra araştırmacılar. Köyde tabii bir müddet çok ilgisini çekiyor fakat zaman içerisinde tabii bıkkınlık da yaşıyor ama ilginç olan hani biz karga hikayesini biliyoruz. Hani kendisi de daha sonra söylüyor işte karga kovaladık vesaire ama esas kendisi bir çukur kazıyor bir gün ve o çukuru saman ve dallarla örterek oraya da bir ocak yerleştiriyorlar ve bir kulübe yapıyorlar. Kız kardeşini de oturtuyor oraya. Fakat daha sonra bu kulübeyi arkadaşlarından birisi Aziz diye bir çocuk yakıyor. O şeyi de yani yandığını görünce kulübenin Atatürk hızla kardeşini kurtarıyor yani. Ve daha sonra bir daha bir kulübe yapıyor. Yine şeyle. Fakat ardından da bu kez hani bu da tatmin etmiyor. Güvercinlikler yapmaya başlıyor. Enteresan bir diğer hikaye de tambur yapıyor kendisine. Ahşap böyle. Teller takıp tıngırdamaya başlıyor. Yani kardeşine çalıyor vesaire. Fakat köydeki hayat hani tabii Zübeyde Hanım bir onu yakından takip ediyor. Eğitimine ara vermesi söz konusu. Zübeyde Hanım da bunu çözüm üretmeye çalışıyor. Tabii köydeki imkanlar 3 gün, 4 gün, 10 gün sürüyor. Hani bütün imkanlar tüketiliyor ve nihayetinde görülüyor ki burada bu olmayacak. Ve Selanik'e tekrar bir akrabasının yanına gönderiyor onu. Zübeyde Hanım. Aslında Zübeyde Hanım'ın korkusu Atatürk Mustafa Kemal'in asker olmasına korkuyor. Yani genel olarak ne diyelim Müslüman anaların kaderi Osmanlı İmparatorluğu çünkü Müslüman askerleri büyük ölçüde hizmetini alıyor. Onun için bunu çok sıcak bakmıyor. Fakat yani anlaşılıyor ki hani imam muhtemelen düşünüyor olmayacaktır. Daha sonra farklı gene projeleri var. İşte ticaretle uğraşsın falan diyor. O da olmuyor. Bu arada Selanik'e dönünce Atatürk ya bahsediyor zaten. Bir komşusu var. Yani Kadir Bey o komşusunun oğlu da askeri rüştiyede okuyor.
Harika.
Ahmet Bey onun oğlundan çok etkileniyor. Üniforma giymesi vesaire. Ben de böyle olmam gerekiyor diyor ama anlıyor ki böyle bir okula gitmesi gerekiyor. Sonra tüyo alıyor dolayısıyla Kadir Bey'den ve gizlice annesinden bu sınava hazırlanıyor. Yani askeri rüştiyede için. Ve sınavı da başarıyla kazanıyor. Hatta sınavı yapan öğretmen de kendisini övüyor. Sen çok başarılı bir subay olacaksın ve vatana yararlı olacaksın. Gerçekten de öyle oluyor. Fakat daha sonraki zor aşama Makbule Hanım'a bunu söylüyor. Makbule Hanım çok şaşırıyor ve biraz vakit alıyor. Evet kabullenmesi. Fakat esas zorlandığı nokta izin alacağı zaman. Çünkü yazılı bir izin vermesi gerekiyor annesinin. Asker rüştiye de okuyabilmesi için. Ve diyor ki annesine hani tabii duygularından yararlanıyor diyor. Ben doğduğumda diyor babam sana ne hediye etmişti? Daha doğrusu bana ne hediye etmişti diyor. O da diyor ki bir kılıç sen onu nereye koydun diyor yani. İşte salıncağın üzerine görüyor musun diyor babam aslında benim asker olmamı istiyormuştu ve çok bu şekilde Makbule Zübeyde Hanım'ı kazanmış oluyor.
Evet ve askeri rüştiye de günler başlıyor. Atatürk'ün askerlik hayatında Selanik'in yerinden bahsedelim o zaman Levent Hoca.
Şunu söyleyeyim bir kere yani Atatürk yani düşüncelerini yani geliştirirken kitaplardan okumadan çok yararlanıyor. Çok okuyan birisi. Yani bunu belirtelim. Ve bu okuduklarından uygulanabilir olanları yani tatbik edilebilen olaylar yani sadece teoride bırakmıyor. Gözlem ve uygulamalardan özellikle ki Selanik'teki uygulamalardan yararlanarak tatbikata geçiyor kendisi. Mesela Çankaya Köşkü'nde kendisinin 12 yıl boyunca kütüphaneciliğini yapan Nuri Ulusu'nun ifadesine göre yani Atatürk kitap sevgisiyle dolu dolu yaşadı. İki gün iki gece devamlı okuduğu olur. Bu esnada hemen hemen bir şey yemezdi. Yalnızca bir banyo yapar ve de koltuğunda birkaç dakika kestirirdi. Çok kitap okuduğu zaman gözleri kızarır ve yaşarırdı. Onun meraklandıran bir kitap eline geçince kesinlikle bitirmeden uyumazdı. Kitap onun her şeyiydi. Seyahatleri de dahil her müsait olduğunda mutlaka okurdu diyor. Yani dolayısıyla bu bilimden yararlanarak, yani bu kitaplardan yararlanarak Türkiye'de uygulanabilir. Sadece teoriyle sınırlı kalmıyor. Onu çok iyi bir gözlemci. Müthiş bir hafızası da var, görsel hafızası da var. Yani Selanik'teki kendi vatanının elinden çıkışın sonrası Anadolu elde kalan tek vatan. Bunu nasıl koruruz ve güçlendiririz kaygısını bu bilim üzerine dayandırıyor. Ve aynı zamanda şunu da görüyor. Yani Selanik'teki diğer bir özellik. Selanik kozmopolit bir yapı ama Yunanlıların eline geçen Selanik'te Yunanlılar %10'u geçmeyen bir nüfusa sahip. Yani en Yunanlılar açısından en olumlu istatistik bile %12'den fazla göstermiyor Yunanlıları. Yani dolayısıyla Türkler bunların en az iki katı daha fazla ve bunlardan daha fazla başka unsurlar da var Selanik. Fakat bunun nereden olduğunu araştırdığında zaman tarih bilincinin çok önemli görüyor. Ve tarihi tezlerin ve tarihten gelen bilincin o ülkeyi, o vatanı hem geliştirmekte hem korumakta ne kadar önemli olduğunu görüyor. Yani biz Atatürk'ün yaklaşık 4000'in üzerinde kitap okuduğunu yani tespit edebiliyoruz. Bu kitapların yani 1000'in üzerinde tarih alanında, 1000 civarında edebiyat ve dil bilim, 300'e yakın coğrafya ve 100'ün üzerinde de arkeoloji, 100'ün üzerinde hukuk ve felsefeye dair konuları içerdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bilinç meselesini Atatürk çok önemsiyor. Onun için de dünyada hiçbir yerde olmayan, ismi hiçbir yerde olmayan Ankara'da, yani başkentte dil ve tarih coğrafya fakültesini kuruyor.
Ve siz de işte o fakültenin dekanısınız hocam. Ne kadar kıymetli ve gurur verici bir şey. Evet Ayşe hocam.
Ben de aslında bu okumun sevgisiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında en sevdiği ders matematikmiş bu arada. Fransızcadan zorluk çekiyor fakat yetersiz olduğu yerleri de biliyor. Ondan dolayı da özel ders alıyor Levent Hoca'nın vurguladığı gibi. Fakat ondan sonra bütün o bildiğimiz Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau gibi yazarları orijinalinden başlıyor okumaya yani, ki bu çok önemli. Diğer taraftan da Ömer Naci Manastır'da, aslında konumuz daha çok Selanik üzerine yoğunlaştı ama Manastır'da da Ömer Naci diye bir arkadaşı var. O okumayı çok seviyor. Ömer Naci diyor ki getir bakalım diyor, değiş tokuş yapalım. Sendeki kitapları ve bendeki kitapları. Tabii Atatürk'teki Mustafa Kemal'deki kitaplar Ömer Naci'yi tatmin etmiyor. Diyor ki al sen benimkileri oku ve Mustafa Kemal orada okumayı, daha doğrusu Türk edebiyatını keşfediyor ve şiiri seviyor.
Evet.
Ve zaman büyük bir bölümünü ona harcamaya başlıyor. Ta ki öğretmenlerinden bir tanesi onu çekiyor. Diyor ki asıl mesleğinle uğraş, yani edebiyat güzel ama sen asker olacaksın diye böyle bir uyarıda bulunduğunu da biliyoruz. Yani gerçekten bu çok önünlülük kişiliğinde ve değişik yerlerde bulunuyor olması onun daha sonraki Mustafa Kemal Atatürk dediğimiz kimsenin, yani kişinin yaratılmasını sağlıyor diyelim. Evet. Yani.
Levent Hocam son sözlerinizi alabilir miyim?
Tabii biz bu 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Yani Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyoruz. İyi ki böyle bir liderimiz var. İyi ki. Yani ben pek çok arkadaşı, pek çok genci bazen umutsuz görüyorum ama yani Ankara üzerinden, başkent üzerinden düşünelim. Yani başkent olduğunda Ankara 26 bin nüfuslu bir şehirdi. Ve hiçbir
çorak
ve bir tren istasyonunun dışında çok da yani görkemli binaları olmayan bir Anadolu kasabasındaydı. Ama bugün 8 milyonun üstünde yani çok saygın üniversiteleri olan yani eğitim kurumlarıyla yani gelişmişliğiyle. Dolayısıyla ben buna baktığım zaman yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında geleceğe yönelik çok daha umutlu yani olduğumu ifade ediyor. Evet. Atatürk'ü bir defa daha saygıyla ve minnetle anıyorum
efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet, zaten onun evlatları olup da umutsuz olmak imkansız. Bu işin şiarı o çünkü, Atatürk çocuğu olmanın. Profesör Doktor Ayşe Kayapınar, Milli Savunma Üniversitesi Karar Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı ve Profesör Doktor Levent Kayapınar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenlerimiz. Ulu Önder Atatürk'ü andığımız bir hafta içerisinde 10 Kasım'a doğru ilerliyoruz. Balkanlara yolculuk burada sonlanıyor. Kadriye Şener hazırladı bu yolculuğu. Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.